Ayrım 7.
Sayfa 94. Bu isme ve onu bir vakitler taşımış olana duyduğu bütün sevgiye rağmen çocuğa Ulaş isminin konulmasına razı olmamıştı. Belki kötü bir önseziydi ama o günlerde kimse yaşanacakları hayal edemezdi ki. Zamanın kendisi bile bilemezdi. O ele avuca sığmayan, mağrur zamanın kendisi bile. Herkes çok yakında gerçekleşecek, bugün yarın geliverecek şeyi bekliyordu. O geldiğinde dünya eskisi gibi olmayacaktı. Peki ama ne olacaktı? Bu konuda kimsenin pek fikri yoktu. Kendilerini ölüme yazgılı hissedenler bile devrimden sonrasının hayalini kurarlardı. Gülay'ın duyabildiği kadarıyla cılız hayallerdi bunlar. Sovyetlerdekine benzer komünler, hatta Çin'deki gibi bir örnek giysiler. Ama gelecek olanı tanımlamak için fazla sözcüğe ihtiyaç yoktu. Her şey değişecekti. Yalnızca Gülay için değil, onca okumuş yazmış, sosyalizm teorilerini yalayıp yutmuş arkadaşları için de bu kadarı yeterliydi. Boğucu sıcak yaz gecelerinin ertesindeki serin sabahlar gibiydi devrim. Tıpkı sabah gibi, sanki kendi iradeleri, kendi güçleri ve istekleri dışında gelecekti. Kendilerinden büyük ve anlaşılmaz bir yazgının sonucu olarak. Diyorlardı ki, tarihin zorunlu bir aşamasıdır bu. Diyorlardı ki, gelmek zorundadır. Birbirlerine cesaret vermek istedikleri zaman, gecenin ardından gün doğar derlerdi. Mutlaka sabah olur. Ve herkes bilirdi ki, sabah en yorgun, en köhne zamanlar bile dirilir. Her sabah görülmeye değerdir. Şimdi bütün bunlardan geriye yalnız çocuk kalmıştı. Tek gözüyle çevresindeki olan biteni anlamaya çalışan. Gülay bazen diğer eşinin acısını, bu kaybın korkunç bilgisini taşıyan tek gözün canhıraş anlama çabasını üzüntüyle hissederdi. Bu koparılıp alışın, bu çekilip yırtılışın, bu parçalanışın, boş gözün yanı başında elinden bir şey gelmeden çaresiz kalışın anlamını kavramaya çalışırdı. Nuran'ın aynı yaşlarda çocuğu olan bir hemşire arkadaşından ödünç aldığı kitapta soğuk kuzey ülkelerine hükmeden bir tanrıdan söz ediliyordu. Bu beyaz saçlı, uzun boylu, uzun sakallı tanrı tek gözünü daha bilge olmak uğruna feda etmişti. Gülay bu gözün adeta bilinci varmışçasına niye feda edildiğini bilip bilmediğini merak ediyordu. Niye diğeri değil de kendisi? Bütün bunların sonucunda gerçekten bilgelik edinilebilmiş miydi o tanrı? Kitapta sert rüzgarlara göğüs gererken resmedilen adam tek gözünü bantla örtmüştü. Elinde kalkan, başında miğfer vardı. Beyaz sakalları bilinmeyen bir güç tarafından çekiliyormuş gibi hep birden aynı yöne doğru havalanmıştı. Gülay kim bilir hangi ressamın, çizenin elinden çıkmış bu resme, öfkeyle yanan tek göze uzun uzun şaşkınlıkla, merakla baktı. Resimliğinin tam ortasından lacivert şimşekler çakarken çizdiği göz, Tanrı'nın sahip olduğu söylenen bilgelikten çok uzaktı. Belki kayıp büyüdükçe akıllanacağına büsbütün alıklaşıyordu insan. Yitirdiği şeyden dolayı duyduğu nefret aklını yakıp kavuruyordu. Sevime bakınca bunu görmemek mümkün değildi. Yavuz da öfkeliydi. Öfkesi olan bitene anlam verememekten geliyordu. Her gün daha aksileşiyor, umutsuzlaşıyor, pervasızlaşıyordu. Bilgelik kazanmamıştı. Belki de bu mümkün değildi. Hayatını kaybederken, gün be gün, azar azar yok olup giderken mümkün değildi. Çocuğa bu masalı okumamıştı Gülay. Şimdi Yavuz'un evini temizledikçe, banyoya kendi ördüğü kırmızı beyaz orlon lifi koydukça, mutfağın taşlarını her gelişinde Arap sabunuyla sildikçe, bütün ölümlere, bütün ayrılıklara meydan okuyabilirmiş gibi çırpınıp duruyordu. Sanki hayat aldatılabilirdi. Parçalamaya hazır o kocaman pençenin yanından Gülay'ın hiç bilmediği bir yere kaçıp gidilebilirdi. Her şeye yeni baştan başlanabilirdi. Yeni baştan hiç olmamış, yaşananlar hiç yaşanmamış gibi. Yeni baştan başlamak, unutmak demekti. Ulaş benzerdi güneşe. Bu çabasının ne hazin bir hal aldığının o ne farkındaydı ne de Yavuz. Hiçbir zaman fazla konuşan biri olmamıştı zaten. Topraksız bir bitki gibi acıyan, üşüyen köklerini saklamaya, bir toz ya da kum tanesine tutunup kök salmaya çalıştığını kim bilebilirdi? Hapishanede ıspanak köklerinden ayıkladıkları toprağı aylarca biriktirip dışarıdakilerin gizlice yolladıkları sardunyayı dikmişlerdi. Kırmızı, çelimsiz bir çiçek bile atmıştı sardunyacık. Arama yapılırken koğuştaki en tehlikeli şey oymuşçasına hemen kökünden koparıp atmışlardı. Şimdi kendini toplama toz toprakta bitmiş bu çiçeğe benzetiyor. Gülay, iğreti yerleştiği topraktan eninde sonunda sökülüp atılacağından kuşku duymuyordu. İbrahim'le İstanbul'a geldiğinde tanışmıştı. Daha ilk günden onu Yavuz'un yerine koymuştu. İbrahim, sana bir isim bulalım dediği zaman ağzından Yavuz sözcüğü çıkıverdi. Hayrola dedi İbrahim gülümseyerek. Bakıyorum sen önceden hazırlanmışsın da. Neden Yavuz? O zaman kendisi hakkında bilgi vermenin yanlış olduğunu bile bile olanı biteni anlattı. Yavuz önce Almanya'ya, arkadan Amerika'ya gitmiş, yolladığı mektupta aklını başına al oğlum demişti. Hayat buralarda, orada değil. Kendimi ne durumlara düşürdüğümü hatırladıkça... Yahu ne işim var benim? Gecekonduda yer sofrasında bulgur pilavı kaşıklayacağım. Şimdi o işlere nasıl bulaştığımı düşündükçe hayret ediyorum. Mektuptan da anlaşıldığına göre o suçlu, süktüm püktüm hali kalmamıştı. Yaptığından utanmıyordu artık besbelli. İbrahim onu dinledikten sonra pek beklemediği bir şey söylemişti. Haksızlık etmiş kendine senin Yavuz. Ne işim vardı diyor ya, siyasi hareket içinde böyle sizin gibi çok zengin çocuğu var. Zengin değilse bile yoksulluk görmemiş, kolejlerde okumuş, kentli, orta ve üst sınıf insanların çocukları. Memleketin en iyi üniversitelerini kazanmış gençler. 68'de böyleydi. Ne işi vardı toplumun seçkin sınıflarının, öz be öz evlatlarının devrimci mücadelede? Yavuz kendine bakarak bulamaz bu sorunun cevabını, demişti. Bölgelerden birinde faşistlerle çatışma çıktığı haberi gelince konuşmayı sürdürememişlerdi. Dünyayı yalnızca yoksullar için değiştirmek istemiyoruz. Yavuz da o zaman bunu hissetti, demişti İbrahim, silahını kontrol edip çıkarken. Silah taşıdığını o ana kadar belli bile etmemişti. Halbuki kendisi de dahil birçok arkadaşı silahıyla gösteriş yapmaktan hoşlanırdı. İbrahim'in sözleri o güven verici, sevecen imgesi gibi cap canlı orada kalmıştı. Haksızlık etmesin Yavuz kendine. Haksızlık etmesin. Haksızlık etmesin. Yavuz'u salona giren kapının önünde sıkıştırmış, tokatlayan abisinin önüne geçmiş, tokat atmasını engellemeye, bir yandan da onu sakinleştirmeye çalışıyordu İzzet Bey. Ne haksızlığı İzzet? Rezil edecek bu it oğlu it bizi. Yengesi Ulur gibi incecik bir sesle ağlıyordu. Bu oğlanla uğraşa uğraşa bir hal oldun. Senin düşmanın mı Yavuz? Bırak şu çocuğun yakasını, diyordu. Sonra diğerlerine dönüp yakınıyordu. Kendini bildi bileli eziyet ediyor oğlana. Sinirlendiğinde gözü dünyayı görmeyen, ağzından çıkan sözü kulağa duymayan Muzaffer Bey, oğlunu bırakıp karısına hücum ediyor bu sefer. Sen yüz vere vere bu hale getirdin iti. Bakalım başımıza daha ne belalar saracak, diyordu Muzaffer Bey. Akşam güzel başlamıştı halbuki. Yine annesinin meşhur yemeklerinden birindeydiler. Amcası halinden memnun, tabağını habire dolduruyor, karısının kıskanacağını hiç düşünmeden yengesine iltifatlar yağdırıyordu. Sen her erkeğin beğeneceği meziyetlere sahipsin Nesrin. Yemek pişirmek sende, güzellik sende, hanımlık sende. Daha ne olsun? Annesi de ama Rezzan'dan da sosyal konularda çalışıyor. Aslında hepimizin vazifesi. O bizim yerimize de yapıyor. Benim elimden yemekten başka bir şey gelmiyor abi, diye eltisini kayırdı. Tartışma yengesinin arkadaşı Seral'in doçent kocasının silahla yaralanmasından açılmıştı. O da gerçi biraz fazla ileri. Ama yine de resmen üniversitenin ortasında ateş etmişler. Hastanede yattı kaç gün. Sen Amerikalarda oku, vatanımda görev yapacağım diye gel, bu kadar başarılı bir insanı ayağı çarıklı 3-5 çabulcu gelsin vursun. Ayol bu nasıl milliyetçilik? Rezan Hanım'ın sesi billur kadeh gibi şangır şungur kırılıvermişti masanın ortasında. Aslında Adalet Partili olan amcası, komünistlere karşı tek güvence o senin beğenmediğin, çapulcu dediğin milliyetçi gençler, diye kükredi karısına. İzzet Bey sofranın tadını kaçırmamak için abini sessizce dinlerken Yavuz da "O milliyetçi dediklerin resmen faşist baba!" diye söze girmişti. "Bunların hepsinin eli kanlı, kendilerinden olmayan herkese düşmanlar. Yalnız öğrencilere, öğretim üyelerine değil, grevdeki işçilere, Alevilere de saldırıyorlar bunlar." Muzaffer Bey oğluna adeta kinle bakmıştı. Neler olacağını anlayan Rezzan Hanım, "Doğru söylüyor Muzaffer, bak kızın da okulunda aynı şeyler oluyor," diye oğlunu korumaya çalıştı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okuyan amca kızı Çiğdem, politik konularla, daha doğrusu kendisinden başka hiçbir şeyle ilgili değildi. Aklı fikri giyinmekte, babasının liseyi bitirdikten sonra aldığı arabasıyla gezmekteydi. Babasının kızdığını görünce, ben okula gidip geliyorum canım diye lafa karıştı. Benim sorunum yok ki. Çiğdem babasının sevgili kızıydı. Bir dediği iki edilmezdi. Yavuz'a yasak olan her şey ona serbestti. Aile içinde sık sık gündeme gelen konulardan biriydi bu. Yavuz, bizim arkadaşlar koruyor, okula öyle gidip geliyorsun deyince Muzaffer Bey, kim oluyor ulan senin arkadaşların? 3-5 beyinsiz eşkıya. Ben sana onlarla ilişkini keseceksin demedim mi? Diye avazı çıktığı kadar bağırarak oğlanın üstüne yürümüştü. Yavuz'u babasının elinden güç bela almışlardı. Nesrin Hanım alelacele meşhur kaymaklı elma tatlısını sofraya getirmiş, amcası tatlıyı görünce konuyu daha fazla uzatmamak için, "Nesrin, sen ne hınzırsın, bilirsin beni nasıl yumuşatacağını," diye espri bile yapmıştı. Yengesi ise hala incecik sesiyle ağlıyordu. Bu ses bol ışıklı kristal avizenin altındaki güzel sofrayı, beyaz masa örtüsünü, şık tabakları, elinde kocaman servis tabağı içinde göz alıcı renkteki elma tatlılarıyla annesini sonsuza dek sabitleyip kuşatmıştı. Masanın en köşesine sinmiş olan Yavuz, korkudan bembeyaz olmuş yüzüyle tekinsiz bir gölgeydi. Annesi karanfil ve şekerle kaynattığı Amasya elmalarının içlerine kaymak koyar, kaymağın üstüne havanda dövdüğü pes pembe nöbet şekerlerini serperdi. Büfeden tatlı kaşıklarını çıkarır mısın İzzet, sapı telkari olanları? Yavuz sindikçe siniyordu. Misafirler gittikten sonra o akşam olan bitenler konuşulmuştu. Babası Yavuz burada kalsın demişti ama Rezzan yenge razı olmamıştı. Abisinin iyice yumuşadığını görünce ısrar etmemişti İzzet Bey de. Caner'in dayısı Serhan da yemekteydi. Serhan politik olayların dışında kalmaya çalışırdı. Robert Koleji bitirdikten sonra Kayseri'ye yerleşmiş, oradan bir kızla evlenmiş, aile işini sürdürmeye başlamıştı. Akşamki hadiseden hala şaşkındı. Kahvelerini içerken İzzet Bey'e, "Abi beni bilirsin, hiç karışmam böyle işlere. Ama geçen hafta Almanya'daydım. Bizim şirketin işleri için. Orada da para topluyorlar. Hem de nasıl biliyor musun? Her mark komünistlere sıkılacak bir kurşun diye. Çok tedirgin insanlar. Vermeyenleri ölümle, iş yerini yakmakla tehdit ediyorlar." Caner kendisine yakınlık göstermesine, çocukluğundan beri oyuncaklar, pahalı hediyeler getirmesine rağmen pek sevmezdi dayısını. Ama o gece kalıp neler söylediğini dinlemek istemişti. Annesi yatmasını söyleyince kös kös odasına gitti. Gözlerini kapatınca çabucak uykuya daldı. Annesi elinde elma tatlılarıyla masanın önünde duruyordu. Yavuz, kristal damlalar halinde dökülen ışığın altında gitgide küçülen karanlık bir leke gibiydi. Yavuz, Gülay'ın eve böyle bağlanmasını, evde daha çok vakit geçirmek istemesini küçümsüyor, sıradan kadınca davranışlar olarak algılıyordu. Gülay'a evde kalmak istemediği için nasıl kızdığını unuttu. Düşünceleri büsbütün yön değiştirdi. Evde olmaktan sıkılıyordu. Öte yandan sokaklarda dolaşması da çok tehlikeliydi. Eskiden olsa herkes yakalanmamış, ilişkisi kopmamış olsa zaten izin vermezlerdi ortalıkta görünmesine. Günlerini, gecelerini geçirdiği korkunç bir ölüm hücresinden başka bir şey değildi bu ev. Burada yalnızlık, korku, endişe içinde az mı beklemişti? Eşyalar, evin temizliği, pisliği, camı, perdesi onu hiç ilgilendirmiyordu. Kaçıp gitmeli, işkenceden, arkadaşlarını ele vermenin utancından kurtulmalıydı. Yavuz artık sık sık yalnız başına, kendi karanlığında kalmak istiyordu. Penceresiz odada büzülüyor, saatlerce yatıyor, böyle zamanlarda Gülay'a da düşmanca davranıyordu. Kızın didinerek bayağı sevimli bir yer haline getirdiği ev kendisine her zamankinden yabancı görünüyordu. Sanki böyle bir evde hiç oturmamıştı. Bu eşyalar ona ait değildi. Çevresindeki her şeyin solduğunu, kaybolduğunu görüyordu. Hiç olmamışlar gibi. Onlar, arkadaşları bu ülkede hiçbir zaman yaşamamışlar gibi. Bazen sokakta yürürken onca kişinin arasında sadece kendisinin diğerlerinden farklı, değişik göründüğünü sanıyordu. Sanki herkes bunun farkındaydı da belli etmiyorlardı. Bir işaret bekliyorlardı. Bu işareti alınca onu parmaklarıyla gösterecekler, kopkoyu bir sessizliğin ortasında yok olup gitmesini izleyeceklerdi. Oysa bundan 4-5 yıl önce her şey ne kadar farklıydı. O günlerde İstanbul'a gelen İzzet Bey oğlunu okulda bulur, eğer tatilse ulaşmak için bazen günlerce arardı. Arkadaşları bir yolla kendisine haber uçururlardı. Baba oğlu buluştuklarında adam onu baştan ayağa incelerdi. Sanki annesine gördüklerini tam tamına anlatmak ister gibi gözünden hiçbir şey kaçırmadan. Kaldığı yere babasını götürmezdi. İzzet Bey okulda kalırdı. Oğlunun gizlilik konusundaki uyarılarını herkesin hem korkup hem sevip saydığı emekli bürokrat dikkatle dinler, onlardan biriymiş gibi kurallara uyardı. Önemli olan oğluna zarar gelmemesiydi. Yavuz babasının biliç arkadaşlarından kedileri kadifeye kadar herkesi tek tek sorardı. O zaman İzzet Bey bu sert, militan gencin hala kendi oğlu olduğuna inanırdı. Maçlara götürdüğü, geceleri eve dönerken kucağında uyuyan o küçük oğlan çocuğu büyük, ciddi işler peşindeydi. Ne kadar da güzel konuşuyor, ne doğru şeyler söylüyordu. İzzet Bey ve Nesrin Hanım oğullarının sürmek zorunda olduğu hayat tarzını tartışmasız kabul etmişlerdi. İlk zamanlar okula devam ettiğini bildiklerinden içleri de rahattı. Sonra da oğullarının hayatta kalması her şeyden önemli olmuştu. Devrimci olduğu dışında pek az şey biliyorlardı. Şimdi babasının pastanelerde, lokantalarda, otel lobilerinde buluşmayı kabul etmesi, hatta annesinin İstanbul'da okumasına izin vermesi onu şaşırtıyordu. 4-5 yıl önce yaşananlar şimdi sadece zihninde oradan oraya sürüklenen imgelerden, belirsiz hayallerden ibaretti. Daha Ankara'dayken Kayseri'den ziyaretlerine gelen yaşlı emektarları bile okulun ilk günlerinde faşistlerin saldırılara karşı öğrencilerin tuttuğu nöbete gittiğinde vatan hizmetine gidiyor oğlum diye gülerek sabahın köründe kalkıp kapıdan geçirmişti onu. Neler olduğunu merak edip yanlarına gelen Nesrin Hanım da aman hala iyice azdırma şu oğlanı diye şakadan kızmıştı. Sonradan Melia Hala'nın hem kız hem erkek kardeşinin çocukları, toplam 8 yeğeninin de solcu olduklarını öğrenmişti. Gerçi her biri başka fraksiyondandılar. Ama onu asıl şaşırtan yaşlı kadının denizlerden, mahirlerden söz açıldığında, yaktılar civanları diye ağda başlaması değildi. Babasının saltanatından dolayı şakayla Sezar Hanım diye bahsettiği anneannesinin de, o pırlantaları astılar, vurdular ya, elleri kırılasıcalar, artık bu çorak topraktan kimseye hayır gelmez demesiydi. Annesini kızdırmak pahasına babası, kayınvalidem Sezar Hanım da sıkı komünistti derdi gülerek. Kayınvalidesini pek severdi. Kadıncağız Caner ortaokulu bitirdiği sene ölmüştü. Şimdi çevresine bakınca birkaç yıl öncesinde en ücra köşesine kadar kıpırdanan bu toprağın yabancı, suskun, lanetli bir taş parçasına dönüşüvermesine akıl sır erdiremiyordu. Birkaç yıl önce bu denli haklı ve kabul edilebilir olan şey şimdi nasıl da tüm gerçekliğini, tüm haklılığını hatta tüm masumiyetini yitirmişti. Aynı rüzgara yelken açmış giderlerken hava dönmüş, gemiciler onları lanetli Yunus gibi suya atmıştı. Boğulurlarken, çırpınırlarken, ölürlerken kimi korku, kimi üzgünlük içinde seyretmişti. Yoksa denize attıkları kardeşlerinin kocaman bir balık tarafından yutulup kurtarılacağını mı düşünmüşlerdi? Kadim kitaplarda yazılı efsanelere mi inanmışlardı? Tanrısal gücün, sarsılmaz otoritenin merhamet göstereceğini mi ummuşlardı? Gökten indirilen tanrı ya da tanrılar rolünde milli güvenlik beşlisi mi vardı? Sonra o günlerin havası zihninde çok eski, zamandan bile eski bir yaratığın anıları gibi bulanık canlanıyordu. Köylerden, kasabalardan şehri okumaya giden kızlar, birlikte ev tutmalar, mitinglerde el ele tutuşan, gülüşen gençler, sokaklarda hiç görülmedik bir çiçek gibi açan taptaze kalabalık. Pastanelerde, kantinlerde gürleşen, taşıp coşan bir şeyler vardı. Yürek kabartan dostlukları, iyilikleri, güzellikleri, paylaşmaları çoğaltan bir şeyler. Her yanda yeni sürgünler boy veriyor, en mucizevi renkler, en gösterişsiz, yosunsu bitkilerin içinden fışkırıyordu. En kurak toprakları bile bereketlendiren mucizevi yağmurlar misali sökün eden özgürlük, var olanı değiştirme, yeniden yapma tutkusu. Ayaklarının altında canlanan taş, her yanda mis gibi insan kokusu. Kızları, kadınları pencerelere uğratıp sokaklara döken, puslu iç odalarda, kasvetli yüreklerde uyanıveren bir şeyler. İş yerlerinin önüne boydan boya pankartlar asılıyor, halay çekilip davul zurna çalınıyordu. Evlerin kapısı ardına kadar yabancılara açılmıştı. Bazlamalar, börekler yapılmıştı. Erkekler kahvelerde meşgul ve düşünceliydi. Kitaplar görülmedik biçimde çoğalmıştı. Sarı kağıtlara yazılmış metinler elden ele dolaşıyordu. Basık gecekondu evlerinde sobanın yanına yağmur kokan ıslak paltolar üst üste yığılıyordu. Eller sıkılıyor, sigara paketleri ortaya atılıyor, hep birden caddelere çıkılıyordu. Evlerin duvarları kırmızı harflerle yazılmış kitap sayfaları gibi sokaklara, yeni dünyaların kapısını açıyordu. Herkes devrimden, değişimden, özgürlükten söz ediyordu. Çelik fırınlarında, tütün depolarında, montaj bantlarında, balıkhanelerde, sokak başlarında, tezgah arkalarında, okullarda ele avuca sığmaz bir şey maya gibi durmaksızın kabarıyordu. Gıcır gıcır montlarıyla parmaklarının ucuna basarak yürüyen incecik delikanlılar kenar mahallelerden caddelere o şeyi taşıyorlardı. Gecekondu mahallelerinde, bahçelerde kışlık yufka açan kadınlar gizemli bir tavırla göğüslerine sokuşturuyorlardı bu şeyi. Gözleri pırıl pırıl parlayan kızlar hatıra defterlerinin arasına, aşk mektuplarına koydukları çekmecelere, kat kat çamaşırların arasına saklıyorlardı. Değerli olan yalnızca oydu artık. Her tutkunun, her sevincin, her heyecanın yerini almıştı. İnancın, arkadaşlığın, dayanışmanın, kendinden başka kimseleri düşünmenin o güzelim duygusu her yanı sarmıştı. Konuştuklarında İbrahim şöyle derdi. Ben hiçbir zaman o kadar iyiliği bir arada görmemiştim. İyi insanlar demek istemiyorum. İnsanların en iyi halleri sanki saklanıp gizlendikleri kuytulardan çıkmış, ortada salınıyorlar. Kucaklaşmak, bütünleşmek, büyümek, gelişmek istiyorlar. Benim gözüm kamaşmıştı bu güzellikten. Çünkü mümkün olabileceğini hissetmiştim. Bunu kitaptan okumak, birinden dinlemek başka. Kendi gözüyle görmek başka. Önümde dünyanın en benzersiz çiçeği açıyordu. Yanlış anlama ha. Mümkün olduğunu değil, olabileceğini diyorum. Diyorum ki o zaman her şeyden çok inandım hayatın hayal bile edilemeyecek kadar güzel, üstün ve insani olan başka bir şeye dönüşebileceğini. Ben ki inşaat amelesi Hasan'ın oğlu İbrahim, ayağına bir kez bile yeni ayakkabı giymemiş, kalbi defalarca kırılmış, şu dünyadaki hiçbir güzelliğin kendi yanına yaklaşmayacağına inanmış olan İbrahim. Sana babamdan hiç söz etmedim, okuması yazması kıttı. Ama eve cumhuriyet alırdı biliyor musun? Akşamları saatlerce evirir çevirir okumaya çalışırdı. Ta ki Cumhuriyet gazetesi işsizliği protesto etmek için yürüyen 5000 yalın ayak yapı işçisinden çapulcu diye söz edene kadar. Genç öldü zaten hastalıktan. Senin ancak Nazım Hikmet'in şiirlerinde karşılaşacağın o işçinin oğluyum ben. Hem biliyor musun mümkün olan kesin olandan da güzeldir aslında. Devrim sonsuzdur. Sonra her şeyi var eden, besleyen, canlandıran şey dev bir medcezir dalgası gibi çekilmişti. Kumsalda yalnızca onlar kalmıştı. Güneşin altında kavrulan, çaresizce birilerinin toplayıp götürmesini bekleyen kabuklu deniz hayvanları gibiydiler şimdi. Deniz ulaşamayacakları kadar uzaktaydı. Belirtiler görülmüştü halbuki. Vaktiyle kocaman memeleriyle onları emzirip, kollarıyla sarıp sarmalayan o devasa, akıl sır ermez yaratık, yaratılan ve yaratılacak her şeyin o yüzlerce, binlerce, milyonlarca kişilik kaynağı, etten ve kemikten ama dokunulmayan, ele avuca sığmayan o gizemli varlık, ani bir tehlike hisseden geyik sürüleri gibi sadece içgüdüsel bir sezgiyle ortadan kayboluvermişti. Sanki birdenbire o tarihsel anda, tarihi yaratmak için ayağa kalkanlar, sokağa çıkanlar, esrarlı bir kaynaktan aldıkları mesajla, ortak bir duyumla bekledikleri şeyin gerçekleşmeyeceğini anlamışlardı. Kendileri güç hesaplarına, iktidar kavgalarına, fraksiyon çatışmalarına gömülmüşken, o sıcak, sevecen soluğun kayboluverdiğini, bir zamanlar gürül gürül akan öz suyun çekildiğini, toprağın büzülüp kuruduğunu hissetmişlerdi. Üşüyorlardı. Sonra birden sessizliğin farkına vardılar. Çocuksu, çiğ bir öfkeyle ihanete uğradıklarını, yalnız bırakıldıklarını haykırdıklarında seslerini duyan pek kimse kalmamıştı.